Ayrım 15.
6 Kasım 1981 günkü toplantıya Günver bu huzursuzluk içinde girdi. Fakat toplantıda hiç beklenmeyen bir olayla karşılaşıldı. İlk sözü İsveç Büyükelçisi aldı ve bir süre önce ilk mahkumiyetini çekmek üzere cezaevine konulmuş bulunan Bülent Ecevit'e reva görülen bu davranış karşısında İsveç hükümetinin üzüntülerini bildirdi. İsveç Büyükelçisi eski bir başbakan neden tutuklandı sorusunun açıklık kazanmasını istiyordu. Gözler Büyükelçi Günver'e döndü. Günver birkaç saniye duraladıktan sonra söze girdi. Endişelerinizi anlıyorum. 1979 Mayıs'ında Ecevit Başbakan olarak buraya geldiğinde çeşitli konulara değindi. Hatta öyle ilgi çekti ki Avrupalı bakanlar kendi toplantılarını bırakıp kendisini dinlemek için salona indiler. O arada Ecevit Yunanlı dostlarının kasıtlı sorularına 2 saat süreyle karşılık verdi. Ben de buradaydım. Kendisiyle birlikte alkışlandık, birlikte yuhalandık. Sayın Ecevit'e karşı derin bir saygım, sürekli takdir hislerim vardır. Ancak şu anda Türkiye'de demokrasi yoktur. Geçici bir süre askeri yönetim, ülkede huzur, sükunet ve istikrarı sağlamak için en halisane niyetle kendi kararlarını yürütmektedir. 12 Eylül'den önceki havayı yaşatmamak için siyaset adamlarına siyasi konularda açıklama yapmaları yasaklanmıştır. Samimi temennim, eski başbakan hakkındaki bu kararın infazına gidilmemesidir. Siz de aynı arzuya sahipseniz, sükunetle bekleyiniz ve dışarıdan müdahale veya tazyik intibaını verecek hareketlerden kaçınınız. Çünkü bu gibi davranışların aksi tesir yarattığını bizzat müşahede etmiş bulunuyorum. Ecevit, kitleleri cezbetmesini bilen, manyetik bir hitap kabiliyetine sahip, geniş halk tabakalarında umut kapılarını açmasını bilen bir siyaset ve devlet adamı. Fakat aynı zamanda bütün Avrupalı sosyalistler gibi romantik bir kişiliktir. Günver'in konuşmasını bitirirken Avrupalı sosyalistler için kullandığı romantik deyimi bir anda toplantıdaki sosyalistlerin şimşeklerini çekmişti. Günver kasıtlı bir biçimde konuşmasını böyle bitirmiş ve istediğini de elde etmişti. Çünkü Türkiye'de siyasal partilerin neden kapatıldığını açıklamak için bir araya geldiklerini unutan Avrupalı büyükelçiler, sosyalistler romantik mi değil mi tartışmasına girdiler. Avusturyalı Sosyalist Parti'den gelen büyükelçi, "Türk büyükelçisini protesto ediyorum, Avrupalı sosyalistler romantik değildir" diye şiddetli itirazda bulunurken, Yunanlı maslahat güzar kendisini izliyor ve protestoya katılıyor derken Fransız büyükelçisi masaya vurarak ayağa kalkıyor ve "ben de protesto ediyorum" diyordu. Partilerin neden kapatıldığı böylelikle bir kenarda kaldı. Sosyalistlerin romantizmi üzerine nutuklar çekilmeye başlandı. Avrupalılar bu diplomatik manevrayı yutmayacaklardı. Gerçi Türkiye hiçbir zaman Avrupa Konseyi'nden atılmayacak ya da çıkmayacaktı ama Avrupa, Avrupalığını ve demokrasinin üstünlüğünü ilişkilerinin her türlüsünde ve de her ortamda kanıtlayacaktı. Celal Bayar önce partilerin kapatılması yanlıştır dedi. Ancak ziyaretçileriyle bu yöndeki tartışmaları yoğunlaşınca kafasında bir belki uyandı. Belki de askerler partileri kapatmakla haklı yargısına ulaştı. Partilerin kapatılmasıyla birlikte sağda asıl tartışmayı CHP'nin kapatılması oluşturdu. Neden CHP hiç kapatılmamıştı? CHP'nin dokunulmazlığı mı vardı? Sağ 120 yıllık olayın bitişini tartışırken dönüp dolaşıp bu sorulara takılıyordu. Osmanlı'dan bu yana nereden gelirse gelsin tekmeye neden hep sağ hedef oluyordu? 27 Mayıs'tan çok kısa bir süre önce, hatta 4-5 ay kadar önce Adnan Menderes, Memduh Yaşa ile siyaset üzerine sohbetinde Yaşa'ya CHP'nin muhalefetinden bıktığını aktarmış, ardından da şu yoruma girmişti. Atatürk'le elbette rekabet edilemez ama CHP'nin sürekli olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıkması, Atatürk'ü kendisiyle özdeş görmesi bizimle CHP arasında haksız bir rekabetin doğmasına sebep oluyor. CHP ile ordu arasındaki özdeşlik de işte bu miras meselesinden ileri geliyor. CHP orduyla kendini özdeş görüyor. Bu bağlantıyı koparmak için CHP'nin belki kapatılması gerek. Ekim 1981'de Memduh Yaşa, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la partilerin kapatılmasını tartışırken önce Menderes'ten bu aktarmayı yaptı. Bayar hemen itiraz etti. "Olmaz hoca, olmaz. partilerin kapatılması iyi değildir. Bana kalırsa askerler bu kapatma işiyle yanlış yaptılar. Yaşa aksi düşüncedeydi. Bakın efendim, rahmetli Menderes de aynı şeyi söyledi. Bence iyi, hem de çok iyi olmuştur partilerin kapatılması. Artık bundan sonra Türkiye'de kimse kendisini ne Atatürk'le ne de orduyla özdeş görür. CHP Atatürk'ü de orduyu da hep kendinden saydı. Ne orduyu ne Atatürk'ü yıllar yılı hiç kimseye bırakmadı. Hep kendi sahiplendi. Bu sahiplenme artık burada biter. Böylece gerçek manada sivilleşme başlar. Bugün başlamasa yarın başlar. Nasıl başlar? Ben kaç yıldır bu işin içindeyim. Sadece ben oldum tek sivil cumhurbaşkanı. İşte bunun için başlar efendim. Bundan sonra CHP dahil hiç kimse Atatürk'ün manevi mirasını ve orduyla özdeşliğini kendi lehine artık kullanamaz. Partiler artık bu mirastan bağımsız olarak davranacaklardır. Onun için partilerin kapatılması iyi olmuştur. Bayar günlerdir bu konuyu ziyaretçileriyle ele alıyordu. Hiç kimse olaya bu açıdan yaklaşmamıştı. Bayar'a ilginç geldi bu savunma. Bu tarafını yeniden bir düşüneyim bakalım hocam. Atatürk'ün vasiyeti yoluyla CHP'nin İş Bankası'ndaki payları ne mi oldu? Sevinenler boşuna seviniyordu. Bundan sonra CHP'nin İş Bankası'ndaki paylarına el konuldu diye. Çünkü CHP İş Bankası'ndan zaten bir pay almıyordu. Hatta 1970'ten sonra bankanın karından pay alabilmek amacıyla çeşitli tarihlerde birkaç kez dava açmış, her seferinde de davayı kaybetmişti. Yargıtay Atatürk'ün vasiyeti doğrultusunda CHP Atatürk tarafından tayin edilen mirasçıdır ve senetlerin mülkiyetine sahiptir diyor. İş Bankası'nın karından elde edilen gelir Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu arasında paylaştırılıyordu. Milli Güvenlik Konseyi'ne partilerin kapatılması sırasında uğraştıran konunun püf noktası işte buydu. Bankacılar, maliyeciler ve danışmanlar ortak bir öneri hazırladılar ve askerlere götürdüler. Şimdi İş Bankası'ndan herhangi bir parti kar payı yine eskisi gibi almıyor, CHP de almıyordu. Ama bugünkü fark kar payı ile herhangi bir parti arasındaki bağlantının kopmuş olmasıdır. İş Bankası'nda CHP'nin %28 payı vardı. Bu nedenle de yönetim kuruluna 3 temsilci gönderiyordu. Yasal değişiklikle bankanın yönetim kuruluna temsilci yollanması CHP'den alınıp Cumhurbaşkanlığı makamına bırakıldı. Yönetim kuruluna temsilci gönderme yetkisi Cumhurbaşkanlığına bırakılırken CHP'ye ait hisseler hazineye devredildi. Hisseler hazinenin oldu, hisse nedeniyle var olan idari yetki Çankaya'ya verildi. Bu yasal çözümden sonra herkesin aklına aynı soru takıldı. Atatürk'ün vasiyeti ne oldu? İş Bankası paylarının belli bölümünü CHP'ye bırakan vasiyeti. Her partinin genel merkez binasına bir polis ekibi gitti. Tutanaklar düzenlendi. Partilere ilişkin ne kadar dosya varsa, not, kağıt, defter, belge varsa tümü SEKA'ya gönderildi. Hamur kazanına girsin diye. Eşya, araç, gereç hazineye devredildi. Kapılar mühürlendi. Partilerin tabelaları indirildi. 120 yıllık bir tarihin indirildiğinin farkına belki de pek varmadan. 7. Bölüm. Danışma Meclisi'nde istenmeyen siyaset. Kendi aranızda bitirin bu işi, bizi daha fazla zor durumda bırakmayın diye uyardı Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, karşısında oturan Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak ile Başkan Vekilleri Fenni İslimyeli ve Vefik Kitapçıgil'i. Yoksa diye sürdürdü konuşmasını bir an durduktan sonra, yoksa danışma meclisini feshederiz. Irmak, İslimyeli ve Kitapçıgil neredeyse yerlerinden sıçrayacaklardı. Ama devlet başkanının karşısındaydılar. Birbirlerine sıkıntılı ifadelerle baktılar. Bir şey söylemek istediler, başaramadılar. Sanki dilleri tutulmuştu. Devlet başkanının kızgınlığı ise henüz dinmemişti. Biz kimseyi bizle çalışmaya zorlamayız. Kimseyi de gel danışma meclisine üye ol diye zorlamadık. Sırf bu sebeple kuruluşu sırasında üyelerin kendi dilekleriyle başvurmalarını istedik. Danışma meclisine kendi istekleriyle başvuranlar arasından üye seçtik. Elbette ki memleketteki diğer şartları da göz önünde tutarak, sırf sizlerin mecliste huzur içinde çalışmalarını sağlamak amacıyla partileri feshettik. Siyasi faaliyetleri zaten evvelden yasaklamıştık. Ama şimdi öğreniyoruz ki mecliste siyasi faaliyetler birbirini izliyor, gruplar oluyor, toplantılar yapılıyor. Lütfen bunlara son verilsin. Devlet başkanı görüşmenin bittiğini anlatmak amacıyla ayağa kalkarken ekledi. Eğer danışma meclisinde bizimle birlikte çalışmak istemeyen varsa buyursun istifa etsin. Biz kimsenin elini kolunu tutmuyoruz. Sorgulama 8 Haziran 1982 günü başladı ve 9 ve 10 Haziran günleri de dahil olmak üzere 3 gün süren sorgulama sırasında Danışma Meclisi'nin 160 üyesi 5'er 10'ar kişilik gruplar halinde Başkanlık Divanı'na çağrıldı. Danışma Meclisi'nin 160 üyesine yine kendi aralarından seçtikleri Başkanlık Divanı tarafından tek bir soru yöneltiliyordu. Neden toplantı yaptınız? Yaptığınız toplantının siyasi amacı nedir? Siyasi faaliyetlerin yasaklandığı bir dönemde yaptığınız toplantılar nasıl olur da siyasi bir amaç taşır? Gruplaşma bir yana, danışma meclisine seçilen 160 kişi başlangıçta birbirlerini tanımıyordu bile. Hatta biri kürsüye çıkıp da konuşmaya başladığında tüm üyeler dikkat kesiliyordu. Konuşan üyenin kullandığı sözcükleri değerlendirerek kürsüdeki üyenin sağcılığı ya da solculuğu hakkında herhangi bir izlenim edinebilmek amacıyla. Üyeler birbirlerinin siyasal eğilimlerinden öylesine habersizdi ki, örneğin daha sonra Muhafazakar Parti'yi kuracak olan İyiden İyiye sağ eğilimli Mehmet Pamak, yine daha sonra SODEP'te kurultay delegesi seçilecek olan Kamer Genç'in önergesini destekleyebiliyordu. Ya da daha sonra Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığını üstlenecek olan Yıldırım Avcı ile Halkçı Parti'nin bir süre sonra genel sekreterliği görevine gelecek olan Özer Gürbüz aynı doğrultuda ve aynı gerekçeyle oy kullanıyorlardı. Siyasi açıdan bu dağınıklıktan en fazla rahatsız olanların başında Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaşlı geliyordu. Bir gün Cumhuriyet'e verdiği demeçte, danışma meclisinde sıkıntı siyasi partilerin bulunmayışından kaynaklanıyor demiş ve 160 üyenin hepsi ayrı ayrı ve kendi başına bir siyasi parti hüviyetindedir diye eklemişti. Aldıkaşlı'nın bu sözleri Milli Güvenlik Konseyi'nde yankılanıyordu. Anayasa Komisyonu Başkanı'na göre ülke demokrasiye doğru gidiyordu ama ülkenin koşulları demokratik değildi. Dolayısıyla bu koşullarda yeni bir anayasa hazırlamak son derece güçtü. Devlet Başkanı Evren bu sözlerinden dolayı Aldıkaşlı'yı uyardı. Siz nasıl böyle konuşursunuz? Biz onları kapattık, partiler kapatılmış, siz bu işler partisiz olmaz diyorsunuz. Aldıkaşlı düşüncesini savundu ama bir niyetini de açıkladı. Sayın Devlet Başkanım, ben üniversiteye dönmek istiyorum. Danışma Meclisi'nin çalışmaya başlamasından yaklaşık 3-4 ay daha ancak ya geçmiş ya geçmemişti. Anayasa çalışmalarına daha yeni başlanmıştı. Komisyon Başkanı'nın bu sözleri Evren'i üzdü. Bir an düşündü ve duygularını şöyle açıkladı Devlet Başkanı. Burada bugün bu noktada bulunduğum için ben de üzgünüm. 12 Eylül'de hiç istemeye istemeye müdahale etmek zorunda kaldık. Ama ne partiler ne de parlamento bizi bir türlü anlamak istemedi. Birbirlerinin siyasal eğilimlerinden habersiz danışma meclisi üyeleri arasında ilk siyasal gruplaşma toprak reformu ön tedbirler tasarısı ile netleşti. Üyeler arasındaki gruplaşma bu tasarının görüşülmesi sırasında ortaya çıktı. Devlet Bakanı İlhan Öztrak başkanlığında bir ekip tarafından hazırlanan tasarı, daha önceden köylülerin işletmesine bırakılan topraklarda kullanım süresini uzatıyordu. Tasarı, toprağı 10 yıldır kullanan 16 bin köylü ailesine tanıdığı kullanım hakkını uzatmayı öngörüyordu. Devlet bu topraklara 24 milyar lira yatırım yapmıştı. Tasarıya danışma meclisinde Aldıkaşlı ile yardımcısı Şener Akyol'un başını çektiği bir grup karşı çıktı. Karşı çıkanlar mülkiyet hakkının kutsallığını savunuyor ve 16 bin köylü ailesinin kullandığı toprakların sahiplerine verilmesini istiyordu. Tasarı üzerinde ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Aldıkaşlı ve ekibi 25 oyla kaybetmiş, toprakların kullanım süresi de böylelikle uzatılmıştı. İşte danışma meclisinde siyasal gruplaşma bu oylama ile birlikte açığa çıktı. Tasarıya kabul oyu verenler ve köylünün toprak üzerindeki kullanım hakkının uzatılmasını sağlayanlar, danışma meclisinde sol çekirdeği oluştururken, tasarıya karşı çıkanlar, solcular gruplaştı, gördünüz mü? Biz de bir grup halinde birleşelim diyerek danışma meclisinin içinde milliyetçi muhafazakar grubu oluşturdular. Milli Güvenlik Konseyi'nin eleştirilerini üzerine çeken toplantılarını Orhan aldı kaçtı, işte bu oylamadan sonra gerçekleştirmeye başladı. Toprak reformu ön tedbirler tasarısının oylamasından birkaç gün sonra aldı kaçtı danışma meclisinde sağcı olduğuna inandığı 8-10 kişiyi önce bir evde toplantıya çağıracaktı. Büyük Türkiye Partisi kurucuları arasında yer alan, daha sonra Doğru Yol Partisi'ne kaydolan emekli Hava Kor General Tevfik Fikret Alparslan'ın evi ilk toplantı yeri olarak uygun görülmüştü. Danışma meclisinde Orhan Aldıkaçlı'nın başkanlığındaki bu ilk toplantıya ev sahibi Tevfik Fikret Alparslan'ın dışında üyelerden Turhan Güven, Mahmut Nedim Bilgiç, Yıldırım Avcı, İbrahim Göktepe, Bekir Sami Daça, Nazmi Önder, Şener Akyol, İhsan Göksel katıldı. Aldı kaçtı, önce anayasayı çıkartacak ve danışma meclisinden geçecek bir çoğunluk sağlamalıyız diye söze girdi. Toplantının amacını bir anlamda anayasayı rahat bir çoğunlukla danışma meclisinden nasıl çıkartırız yönüne çekmek istiyordu. Devam etti. Anayasanın nitelikleri üzerinde fikir birliği olanlar bir araya gelmeli ve bu fikirlerin ışığında anayasa genel kurulda savunulmalıdır. Yapacağımız anayasanın bünyesini bozmadan yukarıya, Milli Güvenlik Konseyi'ne havale etmeliyiz. Alparslan'ın evindeki toplantıda zaman geçtikçe katılanlar rahatlamaya başladılar. Hatta üyelerden bağdaş kurarak yere oturan Mahmut Nedim Bilgiç'in "Emrindeyiz hocam" demesi üzerine aldı kaçtı da niyetini daha açmaya fırsat buldu. Atatürk ilkelerine bağlı kişilerin bir araya gelerek anayasayı çıkartmaları gerekir. Hazırladığımız anayasanın başlıca özelliği diktatörlüklere karşı olmasıdır. Ben liberal görüşteyim. Çağımızda sosyal demokratların bile millileştirilmeleri kural olmaktan çıkarttıkları bir dönemde bizlerin liberal düşünceleri savunmaları elbette tabidir. Bugün sosyal demokratlar millileştirmeleri bir kenara bırakıyorlar, buna karşı liberaller de gerektiğinde devlet müdahalesini zorunlu görüyorlar. Bu açıdan bizim liberalizmimiz çağdaştır ve Atatürk ilkeleriyle bir bütündür. Buna isterseniz Atatürkçü liberalizm de diyebilirsiniz. Aldı kaçtının kullandığı son deyim daha sonra bu grubun adını oluşturacaktı. Atatürkçü liberaller. Aldı kaçtı noktaladı. Hazırlayacağımız anayasa komünist düzene kapalı bir anayasa olacaktır. Biz bir yandan anayasayı bu fikir etrafında geliştirelim ve çıkartalım, bir yandan da Atatürkçü liberaller olarak belki ileride bir parti kurma çalışmalarına girişelim. Yıldırım Avcı atıldı. Siyasi faaliyetlerin yasak olduğu bu dönemde bir parti kurmaya kalkarsak gece 24'te bazı kişilerin kapısı çalınır herhalde. Turhan Güven, o zaman bu çalışmalar başlangıçta anayasanın derli toplu çıkması için yürütülebilir. Bunda bir sakınca yok. Sonrasını günü geldiğinde düşünürüz. Bu toplantıyı danışma meclisi üyelerinden ve geniş topraklara sahip olduğu bilinen Velit Koran'ın evindeki buluşma izledi. Bekir Sami Daça, Osman Yavuz, Turhan Güven, Aydemir Aşkın, İbrahim Aşkın, Fahri Öztürk, Doğan Gürbüz, Erdoğan Bayık, Mahmut Nedim Bilgiç burada daha çok anayasa görüşmelerinde birlikte hareket etmeyi ve tutarlı önergeler hazırlayarak birbirlerini desteklemenin kurallarını görüştüler. 1982 Mayıs'ındaki bu toplantıyı Nazmi Önder'in evindeki bir başka toplantı izledi. Evlerde toplantılar artıyor, konu artık anayasa hazırlığının dışına çıkarak Atatürkçü liberallerin nasıl örgütlenecekleri ve bir parti çevresinde kenetlenecekleri noktasına kayıyordu. Derken iki büyük toplantıdan ilki Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün Nene Hatun Caddesi'ndeki misafirhanesinde düzenlendi. Atatürkçü liberaller artık ciddi bir partileşme sürecine mi girmişlerdi? Başta Orhan Aldıkaç'ta olmak üzere Şener Akyol, Ender Çinel, Tevfik Fikret Alparslan, İhsan Göksan, İbrahim Göktepe, Doğan Gürbüz, Bekir Sami Daça, Siyami Ersek, Halil Evliya, Abdurrahman Ali Gürmen, Alaaddin Aksoy, Mehmet Pamak, Aydemir Aşkın, Erdoğan Bayık, Fuat Azgur, Mehmet Akdemir, Yıldırım Avcı, Turhan Güven, Mahmut Nedim Bilgiç, Evliya Parlak gibi üyelerle birlikte yaklaşık 40 üyenin bir araya geldiği Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Misafirhanesi salonlarında çın çın yankılanan kavram Atatürkçü liberallerdi. Şener Akyol, "Burada biz milliyetçiler olarak bir araya geldik." deyince Mehmet Pamak, "Milliyetçiliğin tarifini yapar mısınız?" diye sordu. Aldı kaçtı, konunun dağılmasını istemiyordu. Arkadaşlar, burada kullandığımız kavramların ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bunları şimdi bırakalım. Asıl üzerinde durmamız gereken şudur. Türkiye'de şu anda siyasi faaliyet yasak. Ama bu faaliyetler serbest bırakıldığında partiler kurulmaya başlanacak. Bu arada biz de bir parti kurabiliriz. Elbette kendi siyasi inancımız doğrultusunda. Bizlerin danışma meclisi üyesi olarak parti kurmada ve kurulacak Atatürkçü Liberal bir partinin memleket çapında maya tutturmasında şansımız çok fazla. Turhan Güven itiraz etti. Siyasi faaliyetler 12 Eylül'le birlikte yasaklandı ama partiler tam bir yıl sonra kapatıldı. Kapatılma da 1960'takine benzemiyor. Bugün her partili, parti kapanmış da olsa, partisindeki yerini koruyor. Partilerin bugün sadece isimleri yok, tabelaları yok ama kendileri toplumda varlıklarını sürdürüyor. Bu sebeple milliyetçi ve muhafazakar bir parti kuracaksak o zaman bunların gerçek temsilcileriyle görüşmek gerekir. Adalet Partisi eski milletvekillerinden Danışma Meclisi üyesi İbrahim Göktepe de bu görüşe katıldı. Bu partilerin sahipleri vardır. Eğer solda bir parti kuracaksanız CHP'lilerle, sağda kuracaksanız AP'lilerle temas etmek gerekir. Kendi kendinize parti kuramazsınız. Kurulacak parti elbette eskinin devamı olmayacaktır. Ama sahipleri de taban da işte orada. Bu sosyal bir vakıadır. Aldı kaçtı, sinirlendi. Biz partiyi günü geldiğinde kurarız. Gelen gelir. Bu tartışmalar sonucunda yine de rektörlük misafirhanesinde şu karara gelindi. Eski liderlerle temas etmek doğrudur ve zorunludur. Tabanı tutmak gerektiğine göre tabana sahip olanlarla görüşmek için faaliyete geçmek kaçınılmazdır. Alınan bu karardan birkaç gün sonra danışma meclisinde elden ele bir kağıdın dolaştırıldığı görüldü. Akşam bütçe komisyonu odasında buluşalım diye yazıyordu elden ele dolaşan notta. Çaylar geldi, kapılar kapandı. Bu kez 70'i aşkın üyenin Atatürkçü liberallerin toplantısına katıldığı gözlendi. Artık biraz daha ayrıntılar üzerinde duruluyordu. İl ve ilçelerde bağlantılar nasıl kurulmalı, basınla ilişkiye nasıl geçilmeli gibi somut konular ele alınıyordu. Kara Kuvvetleri eski komutanı Eşref Akıncı, Devlet Başkanı Kenan Evren'in karşısında oldukça rahattı. Evren'in ve diğer MGK üyelerinin kumandanlığını yapmıştı. Kenan Paşa, biliyor musunuz, danışma meclisinde siyasi faaliyetler birbirini izliyor. Bu danışma meclisini parçalama hareketidir. Aldı kaçtı, meclisten bazı üyeleri davet ederek parti kurmaya çalışıyor. Bunu tespit ettiniz mi siz? Devlet Başkanı meclisin çalışma biçiminden hiç memnun değildi. Biliyoruz, hepsini biliyoruz. Ama merak etmeyin, o iş yakında biter.